Şehrin elektrikleri boydan boya yandı. Müthiş bir fırtına vardı. Yer yerinden oynuyordu. Telefon tellerinde melanş, kalabalık simsiyah bulutlarda şimşek gök gürültüsü. Çocuklar korkunun dehşetinden büyümüş, gözleriyle annelerine sarılmış, kopacak kıyamete dair büyüklerinden neler işitmişlerse onu yaşıyorlardı. Kıyameti. Herhalde kıyamet de böyle kopacaktı. Pervazlardan parçalanan rüzgar soğuk ve sertti. Derinden derine denizin uğultusu geliyordu. Milyonlar, belki de milyonlarca ton ağırlığındaki karanlık sular kudurmuştu. Limanda demirli vapurlar bile telaştaydı. Bir ara liman meyhanesinin kapısı açıldı. Dışarıya önce sigara dumanı yüklü sarı bir ışık vurdu. Sonra koca bıyıklı bir balıkçı reisi çıktı. Adamın kuru, kupkuru yüzünde endişe, keder. Kapıdan birkaç adım attı, durdu. Daha fazla gidemeyeceğini anlamıştı. Rüzgar bildiği gibi değildi. Şakası yoktu. Geri dönerken bir darbeyle kasketini başından kaptı. Reis savrulan kasketinin peşinde, rüzgar her ikisini de kuru birer çınar yaprağı gibi önüne katıvermişti. Tekerlenen kasket denize tam uçacaktı ki adamın çevik bir hareketi ayağıyla basmıştı kaskete, eğilip aldı, başına geçirdi, meyhaneye döndü. Buz gibi hava iliklerine işlemişti. Meyhanenin sıcak havasında üst üste titreyerek az evvel kalktığı masaya tekrardan geçip oturdu. Masada üç kişiydiler. Üçü de balıkçı reisi. Üçünün yüzlerinde de endişe, keder. Canları ne rakı içmek istiyor, hatta ne de konuşmak. Ağızlarını bıçaklar açmıyor. Balıktan, uşaklardan geçmişler. Motorlarıyla kayıklarını düşünüyorlar. Motorlarıyla kayıkları battıysa ya, pervazlarda parçalanan rüzgar telefon tellerinde ötüyor. Müthiş bir dalga kıyının keskin kayalarında top gibi patladı. Üç adam irkildiler. Motorlarıyla kayıkları battıysa ya, dışarı çıkıp dönen, yaşım 60, bu meretin böylesine kudurduğunu bilmem dedi. 100 kiloluk biri olan karşısındaki cevapladı. Ben de. Kocaman bir somunu hatırlatan yüzünü etli avucuyla sıvazladı. Üçüncü adam avurtları avurtlarına geçmiş, 70'lik ama hala sırım gibi. Bir devrim behrinde diye başladı. Sultan Hamidi Sani zamanında da kayalıklarda yeni bir patlama. Sözünü düzeltti. Ama bu ondan da beter, beterin beteri dedikleri olmalı. Meyhanenin karanlık camlarına korkuyla bakıyorlardı. Camlar bir an aydınlanıp karardı. Arkasından müthiş bir gök gürültüsü. Şişman reis, karakola mı gitsek ne yapsak teklifinde bulundu. Ötekiler bel bağlamayan gözlerle baktılar. Ne var karakolda? Belki bir haber vardır. Ne haberi olacak? Bu belalı günden karakolun neden haberi olabilir? Rüzgar bütün dünyayı tutmuş, adamı alıp götürüyor. Karakolun ne haberi olacak? Gerçekten de haberi yoktu. Böyle havaları çıldırasıya seven ihtiyar komiser teneke semavirini fayrap etmiş, sigara paketini ortaya atmış, gözlerini tepeleme mangalın nar gibi ateşine dikmiş, Serez'deki bir çocukluk gecesini hayalliyordu. O gece dışarıda tıpkı böyle bir fırtına vardı. Rüzgar pervazlarda ötüyor, bir yerlerde açık kalmış bir kapı kanadı çarpıyordu. Beyaz başörtülü annesi, Balkan Harbi'nde şehit düşen abisi, kocaman bığıyla babası iri yumruklarıyla hamur yoğuruyordu. Alnı bulgur bulgur terlemişti ama aldırış ettiği yoktu, alışkındı. Çocuklarının ekmeğini bu işten, börek işinden kazanıyordu. Kanlı, canlı, neşeli bir adamdı. Dini bütündü. 5 vakit namazını kaçırmaz, din ulularına dair menkıbeler dinlemeye bayılırdı. Fırsatını düşürürse çocuklarının da kendisi gibi dini bütün yetişmeleri için bu menkıbeleri onlara tatlı tatlı anlatırdı. O gecede bir taraftan hamur yoğuruyor, bir taraftan da tufanı Nuh'u anlatıyordu. Nuh Aleyhisselam'a Cenab-ı Allah tarafından malum olmuştu ki telefonun zili çalmaya başladı. İhtiyar komiserin hayalleri tuzla buz oldu. Kulaklığı isteksizce aldı. Alo? Polisler Safi kulak kesilmişlerdi. Ne vardı? Vukuat mı? Vukuatsa yandılar. Şap gibi hem de. İhtiyar ama sıhhatli. Babacan komiser kulaklığı yerine bırakırken, balıkçılar sahil kayalıklarında bir kadın cesedi bulmuşlar dedi. Telefonu kapadı, açtı. Numaraları çevirirken polislerin yüzünde müthiş bir can sıkıntısı dolaşıyordu. Sırası mıydı? Bu belalı gecede sırası mıydı yani? Babacan komiser emniyet müdürünü buldu. Emniyet müdürü savcıya, "Alo, siz misiniz efendim?" Savcı efendi yatak odasında şezlonga uzanmış, elindeki kitaba omuzu üzerinden kuvvetle vuran elektriğin bol ışığında ağırlaşan göz kapaklarını zorla açarak okumaya çalışırken telefon çalmış, ahizeyi almıştı. Emniyet müdürünün anlattıklarından heyecanlanarak, "Şimdi," dedi, "doktorla geliyoruz." Telefonu kapadı, açtı, numaraları çevirdi. "Alo Haldun Bey, siz misiniz?" "Benim, buyurun." Savcının sahil kayalıklarında bir kadın cesedi bulduğunu söyleyen sesini isteksizlikle dinledi. Nişanlısı, nişanlısının babası, annesiyle oturmuş nikah ve düğüne dair tatlı tatlı konuşuyorlardı. Sırası mıydı? Şu kadın da intihar edecek başka zaman bulamamış mıydı? Ahizeyi yerine koydu. İntihar mı? Bunu da nereden çıkarıyordu? Belki de bıçaklanıp denize atılmıştı. Salona döndü. Memleketin tanınmış bir avukatı olan kayınpederi sordu. Ne var? Kısaca anlattı. Balıkçılar sahil kayalıklarında bir kadın cesedi bulmuşlar. Başta nişanlısı, oradakilerin yüzlerini bir can sıkıntısı dolaştı. İhtiyar avukat, peki dedi, gidecek misin? Evet, ama siz oturun, hemen dönerim, uzun sürmez herhalde. Kararlı adımlarla yatak odasına geçti. Zaten giyinikti. Askıdan içi miflonlu pardösüsünü, kasketini, iskemleden eldivenlerini alıp giydi. Doğrulurken konsolun aynasında nişanlısını gördü. Genç kız endişe içindeydi. İri yeşil gözleri omuzlarına dökülmüş, sarı lüleline saçları bir sap, kiraz inceliğiyle kapıda durmuştu. Bu berbat havada nasıl gideceksin Haldun? Haldun kısaca, vazife dedi. Kapıya yürüdü. Nişanlısının ufacık elini avuçları içine aldı. Merak etme, çabuk dönerim. Yarına kalamaz mıydı? Mümkün değil. Genç kız delikanlının boynuna sarıldı. Beni de götür. Dışarıda ortalığı alt üst eden fırtına, denizin gümbürtüsü, boyuna çıkan şimşekler. Genç kız cevap bekliyordu. Doktor Haldun eldivenlerini eline geçirdi, gözlerini nişanlısına kaldırdı ama cevap vermedi. Götürür müsün? Hayır. Niçin? İmkansız da. Haydi bana müsaade. Mümkün olduğu kadar çabuk dönmeye çalışacağım. Öp beni. Genç adam nişanlısını kuvvetli kollarıyla sardı. Dudak dudağa geldiler. Sonra ayrıldılar. Oldu mu? Genç kız, olmadı dedi. Tekrar sarmaş dolaş, bu sefer olmuştu ki genç kız bu kez itiraz etmedi. Salona hiçbir şey olmamış gibi yan yana girdiler. İhtiyar avukat sordu. Geç kalmazsın değil mi oğlum? Kalmam efendim. İyi ya, biz de bekleriz. Bana müsaade. Çıktı. İhtiyar kadının cesedi sıkışıp kaldığı kayaların arasında çalkalanıyordu. Soğuk rüzgar yalçın kayalara bindirdikçe gümbürdüyor, dalgalar minare boyu yükseliyordu. Babacan komiser, şu belalı günde intiharın sırası mıydı hey Allah'ın kulu dedi. Yüzü somunu hatırlatan balıkçı reisi omuz silkti. İhtiyar mı bakalım? O da doğru ya. Kim bilir neyin nesi, kimin fesi? Kim bilir? Ben onu bunu bilmem. Sen doğrudur, eğri bulur belasını. Kabahat vuranda mı, vurulanda mı? Bence vurulanda. Allah insanı şaşırtmasın. Amin. Cesedin yanında duran balıkçı delikanlılardan biri elindeki kalın camlı gemici fenerini cesedin yüzüne tuttu. Göz altları mosmor, yüzü tırmık içinde 45'lik dolgun bir kadındı. Üstü başı pek öyle perişan değildi ama yer yer parçalanmıştı. İntihar etmeden yahut denize atılmadan önce çetin bir boğuşma geçirdiği anlaşılıyordu. Ömrünü sefahat alemlerine tüketip güzelliğini harcamış, sonunda da mesela genel evlerde hizmetçilik ederken başına bu felaket gelmiş mi diye düşünülebilirdi. Allah taksiratını affetsin, dedi babacan komiser. Tam bu sırada fener tutan balıkçı delikanlının sesi yükseldi. Vay anasını, parmağındaki yüzüğe bakın. Babacan komiser, polisler, balıkçı reisleri filan delikanlının yanına gittiler. Kadının parmağındaki yüzüğe baktılar. Gemici fenerinin sarı ışığında yüzüğün elmas taşı pırıl pırıl yanıyordu. Parmak mosmor şişmişti. Yüzük şiş parmağa sımsıkı oturmuştu. Bu kadar kıymetli bir yüzük. Böyle serseri bir kadının parmağında ha? Serseri olduğu halde satıp parasını yememesi tuhaf. Kim bilir nasıl bir hatıranın yadigarı? Kim bilir? Yüzüne bakın, her şeye rağmen asil bir hali var. Bu iş belki de büyük bir sır saklıyor olabilir. Yüzük fenerin sarı ışığında kuvvetle parlıyordu. Bu yüzük yıllarca önce aynı şehrin yerinde şimdi büyük bir banka bulunan küçücük bir kuyumcu dükkanının vitrininde de böyle göz alarak parlıyor, gelip geçenlerin dikkatini çekiyordu. Günlerden bir gün öğleden sonra kuyumcu dükkanının vitrini önüne şık bir adam geldi durdu. Geniş omuzlu, kanlı canlı biriydi. Başında kuzu derisinden zarif bir kalpak, dolgun bıyıklarının uçlarını yukarılara kıvırmıştı. Vitrin önünde elleri arkasında yüzüğe hayran hayran bakıyordu. Çoktandır dikkatini çekmekteydi zaten. Satılıverip gidecek diye ödü kopuyordu. Aklına takmıştı. Karısı için satın alacaktı ama eline toplu bir paranın geçmesini bekliyordu. O gün beklediği toplu para eline geçmişti. Ani bir kararla dükkandan içeri girdi. ''Şu elmas taşlı yüzüğü çıkarır mısınız?'' Kuyumcu genç ve yakışıklı adamı tanıyordu. Emredersiniz Mazhar Bey. Genç adam şaştı. Beni nereden tanıyorsunuz? Avukat değil misiniz? Evet. Bir arkadaşımın davası vardı sizde de. Vitrinden aldığı yüzüğü fırçalayıp avukata uzattı. Mazhar zarif yüzüğü evirdi, çevirdi. Karısının incecik parmağına kim bilir nasıl da yakışırdı. Fiyatını sordu. Kuyumcu gülümseyerek, pazarlık etmeyeceğiz değil mi efendim? Mazhar da güldü. İnşallah. Emin olun, son derece kıymetlidir. Ta bilmem kaç sene evvel sultanlar giderken Yahudi bir tefecide kalmış. Tefeci ölmüş çocuklarına. Çocukları da. Neyse, şimdi bırak yüzüğün macerasını, bir tek söz. Evet, yüksek bir fiyat söyledi. Mazhar da aşağı yukarı öyle tahmin etmişti ama küçük bir indirme denemesi yapmadan da edemedi. Kuyumcu, mümkün değil dedi. İşinize gelmezse bırakın. Bugün değilse yarın Fransız konsolosunun madamı gelip alacak. Mazhar razı oldu. Peki, alıyorum. Kuyumcu memnun, yüzüğü kadife kutusuna yerleştirip uzattı. Avukat Mazhar işine baktığı adamdan birkaç saat önce aldığı paralarla borcunu ödedi. Dükkandan çıktı. Karısına şahane bir sürpriz olacaktı. Bu sefer de sevinçten coşmayacak mıydı bakalım? Hani bir coşsa? Kocasının boynuna sarılıp onu çılgın gibi öpse, böyle olmasını istiyordu karısının. Ama nerede? Her zaman, her yerde, her şeyde arka planda kalmayı tercih ediyordu. Tuhaf bir hüznün tesiri altında boynu bükük, zavallı bir hali vardı. Yıllar yılı o kadar beklemiş, hatta zorlanmıştı da bir kere, bir kerecik olsun kocacığım dedirtememişti. Oysa karısının cıvıl cıvıl olmasını, kederli zamanlarında boynuna sarılıp ne düşündüğünü sormasını, sonra da aldırma be kocacığım, bu dünyanın sıkıntısını çekmek sana mı düştü? Çarp kuyruğuna gibilerden mesela bir salata uydurup bir şişe rakıyla masasını donatmasını isterdi. Bir faytona atladı, eve çek. Şehir faytoncuları tanırdı. Araba evin yolunu tuttu. Bugün her günden erken gidiyordu evine. Yazıhanede işi yoktu. Sonra yüzük almıştı karısına. Zavallıyı sevindirmek istiyordu. Sevinecek miydi bakalım? Gençti, güzeldi. Kocası tarafından sevildiğini de biliyordu. Nasıl bilmesin ki? Daha 5 yıl önce mektebi hukukta talebeyken pansiyoner oturduğu Süleymaniye taraflarındaki ahşap evin komşu bahçesi nazır penceresinden onu görmüş. görmesiyle beraber de aşık olup çıkmıştı. Mahsar o günü hiç unutmaz. Ne zaman karısını düşünse aklına hep o gün uzun sarı saçları topuklarını döve döve bahçeyi süpürürken hatırlar. Bir sigara yaktı. Hele bir gece, imtihan sıralarıydı galiba. En yakın arkadaşı yan yalı Nihat'la birlikte divan yolunda Esir Pazarı sokağı başındaki tütüncü dükkanın bitişiğindeki kahvede ders çalışmışlardı. Çok yorgundular. Saat alafranga 12'yi geçmişti. Süleymaniye'deki bekar odalarına dönüyorlardı. Birden aklına o geldi. Sarı saçları, topuklarını döven genç kız. Arkadaşına baktı, içini çekti. Arkadaşı meseleyi biliyordu. Birbirleri için ölüme bile pervasızca gidebilirlerdi. Tek kelime konuşmadan gözleriyle anlaşmışlardı. Sonu ölüm değildi ya. Tek tük fenerlerin zorla aydınlattığı daracık sokaklardan Süleymaniye'ye inmişlerdi. Yukarıda ay vardı. Ortalık alacakaranlık. Ayın bembeyaz bir bulut gerisine gizlendiği sıra Mazhar, uzun saçları topuklarını döven komşu kızının evine girmişti. Genç kız gaz lambasının sarı ışığında pazen entaresinin söküğünü dikiyordu. İşini bitirince yatacaktı ama uyku tutar mı, tutmaz mı? Bir ara başını kaldırıp da pencerede komşusunun sülüs vavını hatırlatan bıyığıyla yakışıklı yüzünü görünce bağırmamak için kendini zor tutmuştu.